gerçekten. Oysa adımız da onun için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün onun entelektüel kişiliği, okuma konusundaki motivasyonu, almış olduğu eğitim, sanata ve kültüre olan ilgisini konuşacağız. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal konuğumuz olacak. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız sürecek sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata her salı olduğu gibi bizlerle birlikte olacak ve bugün F klavye üzerine konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yarın mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. Hapishanede yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka hayalim, ela gözler süzülür. Pencereden baka baka hayalim, ela gözler süzülür.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikte. Sayın Aysal, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Atamızın ölümünün 82. yıl dönümünde onu bir kez daha anmak, saygıyla anmak istedik ve biraz onun aslında özel durumlarını, eğitim durumunu, belki sanata olan ilgisini, kültüre olan yaklaşımını, bu gibi detayları aslında evet. Ön plana çıkaralım, konuşalım istedik. Eğitimle başlayabiliriz belki.
Tabii ki. Tabii Atatürk'ün yaptıklarını özellikle anlayabilmek ve değerlendirebilmek için onu her şeyden önce iyi tanımak gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa mensup olduğu ulus için canını ortaya koymaktan çekinmemiş. Her türlü sıkıntılara katlanarak kendisini ulusuna adayan bir lider. Tabii bir de çok güzel bir sözü vardır. Yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ben diyor gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletime canımı vereceğim sözü aslında bize Paşa'nın vatanını ne kadar çok sevdiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Evet. Pek çok konuşması vardır izniniz olursa ben dinleyicilerimle paylaşmak isterim. Buyurun, İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir diyor. Ki bunu 9 Eylül 1929'da bu güzel anlamlı sözü halkla paylaşmış.
Evet, o son iki söz zaten, son iki satır herkesin ilk olarak aklına gelen cümlelerden biridir.
Çocukluğuna biraz inecek olursak Mustafa Kemal'in tabii... Özellikle üstün yetenekli bir çocuk. Yani özellikle küçük yaştan itibaren üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Ve kişisel çıkarlarını tamamen geride bırakarak, unutarak kendisini milletine adayan değerli bir insan. Ki savaş meydanlarında yenilmez bir asker. Sosyal alana baktığımız zaman büyük bir yenilikçi. Siyasette eşi bulunmaz bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Mustafa Kemal'in her şeyden önemlisi entelektüel bir lider şüphesiz ki bunu biz söylemiyoruz, bunu tüm dünya tarihçileri, tüm dünya bunu bu şekilde kabul etmiş. Entelektüel kişi dedik, nedir entelektüel? Yani kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen, evrensel çok boyutlu ve kavramsal düşünen kişileri ifade etmek amacıyla genelde literatüre bu şekilde girmiş entelektüel kavramı. Ve tabii bir takım özellikleri var. İşte ezilenlerin safında olur entelektüeller. İşte adaletsizliğe karşıdır. Olaylardan, kişilerden yola çıkarak tahliller ve saptamalar yapmaz. Tam tersine kavram ve olgulardan yola çıkarak saptamalar yapar gibi bir takım olması olmazları var bu kavramın. Tabii biz Mustafa Kemal'e baktığımız zaman Mustafa Kemal'in özellikle kişiliğinin gelişmesine yardımcı olan bir takım etkenler var. İşte onlardan bir tanesi işte bulunduğu koşullar. O dünyaya geldiği dönem özellikle.
Evet, ve bulunduğu şehir, doğduğu şehir.
Şehir tabii. Dört tane önemli. Şehir var özellikle bu gelişiminin bir anlamda tamamlanmasında katkı sağlayan. Artı tabii çevre önemli ve aldı. Bir de eğitim önemli. Son derece mükemmel bir eğitim olacak o. Ki özellikle işte onun Mustafa Kemal Paşa'mızın bilimsel görüş yetisi, işte kültürel zenginliği, bildiklerini aktarabilme kabiliyetini oluşturan yani onun entelektüel kişiliğini meydana getiren unsurların başında tabii ki hepimizin bildiği gibi okuma azmi geliyor. Yani ve çok okuyor. Ve başka ne var onun başlattığı bir milli mücadele var. Biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'a çıkacaklar ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı başlatacaklar. O başlayan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın iki yönü var. Bir, örgütlenme yönü, yani kongreler dönemi. İki, silahlı eylem yönü, yani savaşlar dönemi. Ve o savaşlar dönemi işte Büyük Taarruz'la sona erecek, biliyorsunuz. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, ki ilk saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sona erecek. Ve arkasından da işte takip harekatı başlayacak. Yine Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Hani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de ileri direktifini verecektir ve bu direktifle süvari birliklerimiz geri çekilmekte olan işte Yunan'ı takip etmeye başlayacaklardır ve takip harekatı 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de sona erecektir. İşte o günlerde İngiltere parlamentosunda heyecanlı toplantılar var, heyecanlı tartışmalar var ki özellikle mebuslar soruyor. Nerede diyor başvekil David Lloyd George diyor. Bize ne söz verdi diyor. Netice ne oldu diyor. İşte bunun üzerine işte İngiliz Başbakan Lloyd George kürsüye gelecek ve çok anlamlı güzel bir konuşma gerçekleştirecek. Arkadaşlar, asırlar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelir? Ki bu konuşma sonrası zaten biz Lloyd George'un işte 19 Ekim 1922 tarihinde başbakanlıktan istifa ettiğini göreceğiz. Çok ilginçtir. Tekrar konuya dönecek olursak, örneğin o Amerikan başkanının işte bir milenyum mesajı var. Son derece anlamlı bir mesaj. Bugün diyor milenyumun hiç şüphe yoktur ki diyor tek bir devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Çünkü o yılın değil, asrın lideri olabilmeyi başaran tek bir liderdir diyor. Bunlar gerçekten yani dünya tarihi açısından Mustafa Kemal'in işte konumunu bize bu sözler çok güzel ortaya koyuyor. Tabii şey var, mesela 1924 tarihinde Samsun'da işte öğretmenlerle bir buluşması var. İşte ve basından işte bazı kişiler diyor ki nereden diyor Esin'de kuvvet aldınız diyor. Son derece önemli, güzel bir soru. Ve Mustafa Kemal'in o soruya verdiği cevap son derece anlamlı bir cevap. Yıl 1924. Diyor ki bu soruya kısa bir cevap vermek isterim. Diyebilirim ki bugünkü uyanışı düne, geçmişe borçluyuz diyor. Herhalde babalarımızın, analarımızın, eğitimcilerimizin, ruh ve dimağlarımızın gelişmesinde verimli etkileri vardır. Baylar, açıkça açıklamak istiyorum ki ilk esin ana baba kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden ve vicdanından eğitimden alınır şeklinde gerçekten işte okumanın, eğitimin işte son derece önemli olduğunu.
Evet, önce ailenin sonra da okuldaki öğretmenin.
Öğretmenin. Ki Mustafa Kemal'in yine o eğitim öğretim hayatına baktığımız zaman etkisi altında kaldığı pek çok öğretmeni var. Özellikle işte bu manastırda, Makedonya Manastır'da askeri idadiyi biliyorsunuz okuyacak. 1896-1899 yılları arasında 3 yıl orada bir askeri eğitim alacak, lise eğitimi alacak. Ve orada özellikle bu tarih derslerine ilgisi o idade daha da artacak. Ki özellikle bir tarih öğretmeni var. Onu da iade edelim, mekanı cennet olsun. Mehmet Tevfik Bilge öğretmen. Ve kendisi aynı zamanda topçu yüzbaşı. Yani o günkü rütbeyle kol ağası. Ve kendisine diyor, pek çok konuşmada bunu dile getirir. Kendisine diyor minnet borcum var diyor. Bana yeni bir ufuk açtı diyor. Gerçekten o tarihi sevmesine ve ilgi duymasına bu öğretmen diyor yani sebep özellikle oldu. Sebep oldu der.
Askerliği sevmesine sebep olan ve istemesine sebep olan unsurlar
ya
var mı?
Ya unsurlar o ortam özellikle. Ki biliyorsunuz Mustafa Kemal işte 1881'de doğacak ve hemen arkasından işte bir mahalle mektebi şeyi var. Bir eğitim hayatı var. Arkasından işte yine Şemsi Efendi okuluna gidecek 1886 yılında. Ve arkasından da 1892 yılında Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidecek biliyorsunuz. Ve fakat orada pek fazla şey uzun süreli bir eğitim alamayacak ve arkasından işte o arada babasını kaybetti. Annesiyle beraber işte dayısının çiftliğine geçecekler. Hı hı. Ve orada şeyi görüyor, o üniformayı yani o askeri öğrencileri görecek yani o kıyafetleri vesaire. Ve öyle bir şey başlıyor Mustafa Kemal'de. Aslında annesi istemiyor, Sübeyda hanımefendi istemiyor. Yani onun oğlunun asker olmasını istemiyor. Yani çünkü ortam karışık. Çünkü 20. yüzyılın başları artık, yani savaşlar var. Kanlı savaşlar var ve gidenlerin yeri gelmediği savaşlar. Osmanlı biliyorsunuz durumu fena. Yani her açıdan bitmiş durumda. Zaten 20. yüzyılın 20. yüzyıla işte kapitülasyonlar, ticaret sözleşmeleri, borçlar, büyük toprak kayıplarıyla girdi Osmanlı ki 20. yüzyılın başlarında da biraz sonra zaten işte Mustafa Kemal'in özellikle işte o Harp Akademisi'nden mezun olduğu yıldan hemen sonraki yıllarda mesela 1911'de Trablusgarp Savaşı devam ederken işte 1. Balkan, 2. Balkan Savaşları evet. ve 1. Dünya Savaşı, küresel savaş. Yani dolayısıyla hiçbir anne, tamam anne olarak evet, evet. evlat çünkü sonuçta olaya o açıdan bakacak olursak son derece normal. Ve 1893 yılında biz Mustafa Kemal'i önce Selanik Askeri Rüştiyesi'nde görüyoruz, askeri ortaokulunda. İşte 1896'da orayı bitirecek. 1896-99'da biraz önce zikrettim şeyde manastırda askeri idade okuyacak. Ve arkasından da 1899 ile 1902 yılları arasında İstanbul'a gelecek ve mektebi Harbiye-i Şahane yani günümüz adıyla Harp Okulu evet. okuyacak. Ve 1902 yılında Harp Okulu'ndan işte teğmen rütbesine mezun olacak. Yine aynı yıl İstanbul'da bulunan Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne kayıt yaptıracak. İşte 3 yılda Harp Akademisi'nde eğitim, öğretim görecek ve 1905 yılında işte Harp Akademisi'nden kurmay ön yüzbaşı olarak yani kolağası rütbesiyle mezun olacak ve İstanbul'da bulunan Erkan-ı Harbiye Umiye Reisi yani Genelkurmay Başkanlığı onu ilk görev yeri olarak hepimizin bildiği gibi Şam'a gönderecek ve Şam'da belli bir süre kalacak. Tabii bu süreç içerisinde tabii demin de söylediğimiz gibi çevre son derece önemli. Demin o çerçeveyi çizdik yani pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığı ve işte o işte Avrupa'daki topraklarımızın elimizden çıktığı yıllar olarak. Yani o şeyi görüyor, o iç hesaplaşmayı görüyor. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki o baskılarını görüyor Mustafa Kemal Paşa. Ve tabii dört şehir genelde onun gelişimine katkı sağlamıştır der. Kendisi de bunlardan zaman zaman yaptığı konuşmalarda bahseder. İşte onlardan bir tanesi Selanik. Evet, doğduğu şehir. Bir tanesi manastır. Biliyorsunuz özellikle askeri okullar. Bir tanesi mesela şey var, İstanbul var mesela. İstanbul var. İstanbul'da işte biliyorsunuz yine aynı şekilde okudu ve orada biliyorsunuz pek çok şeye olaya şahit oldu. Pek çok olayı gerçekleştirdi. Bir de Sofya var. Mesela Sofya o da son derece önemli. Sofya da son derece önemli. Çünkü Sofya'da biliyorsunuz işte 1913'te örneğin en son bir askeri ateşli militerlik görevi var. Yani o çevrilen entrikaları bu oyunları Mustafa Kemal görecek. Ve işte bu bütün bu şeyler onun kişiliğinin gelişmesinde, onun işte artık kafasında bir şeyler oluşmaya başlıyor. Ki dört şeyi düşünecek Mustafa Kemal, bunu da söyler. Ulusal bilinç, ulusal birlik, ulusal bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak istiyor Mustafa Kemal. Yani bu ta şeylerden, o gençlik yıllarına itibaren yavaş yavaş kafasında artık şekillenmeye başlıyor. Fakat onun en önemli özelliği hepimizin de bildiği gibi işte düşüncelerini hemen açıklamaması. Yani onu zaten lider yapan önemli özelliklerden bir tanesi de yani zamanı geldiği zaman, fırsatını bulduğu zaman, ortam oluştuğu zaman düşüncelerini hayata geçirecek ve o düşüncelerden asla ve asla taviz vermeyecek. Tabii okuma yazma dedik. Okuma güzel söz söylemeye meraklı ki anılarını ve günlüklerini incelediğimiz zaman kitap okumanın kendisinde adeta bir tutkuya dönüştüğü kitap okumanın. Biz bunu görüyoruz ve okumak için hemen hemen her fırsatı değerlendirdiğini biliyoruz. Örneğin işte Trablusgarp'ta olsun, örneğin Çanakkale o savaşlarında olsun, o Çanakkale biliyorsunuz Kara Savaşları'nda ön saflarda Mustafa Kemal Yarbay Mustafa Kemal Paşa ki biraz sonra Çanakkale'de biliyorsunuz albay olacak. Miralay rütbesiyle ödüllendirilecek ki 1916'da Tuğgeneral yani Mirliva rütbesini alacak ve o çadırında mesela fırsat bulduğu zaman şey okuyor, kitap okuyor. Yani çok ilginçtir bu. Ve artı yabancı dile son derece meraklı biliyorsunuz. İyi derecede Fransızca biliyor. Ama bir ara işte Almanca öğrenmeye merak etmiş. Almanca kurslar alıyor yani Fransızcasının yanı sıra ikinci bir dil öğrenme şeyi var, hevesi var. Hı hı. Ki işte 1918'de onunla ilgili pek çok anekdot var. 1918'de işte Dünya Savaşı sonlarına doğru böbreklerinden rahatsızlanacak ve Karlsbad'a tedavi amaçlı Viyana, Avusturya Macaristan Viyana'ya bir şey var, tedavi amaçlı gidecek. Ve orada mesela diyor ki arzu ettiği kadar Almanca konuşamadığı için bir bayan öğretmenden ders alıyor. Fakat tabii o bayan öğretmeni de eleştiriyor. Yöntemini beğenmediği için kısa bir süre sonra diyor bıraktım diyor. Yani bir de şey var, kendine bir güven var. Yani bir dip çizdiği bir şey var, bir yol haritası var. Mesela şey, çok ilginçtir. Kütüphanesine, Çankaya Köşkü'ndeki kütüphanesine baktığımız zaman yine işte dinleyicilerim satılacaklardır. O sayıyı tekrar izniniz olursa verelim. En azından bir daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Mesela 4289 kitap var özellikle kütüphanesinde. Yani bu kitaplar tarih kitapları mı? Hayır. Her alandan, yani sosyolojiden, psikolojiye, hukuktan, siyaset bilimine, yani her alanda kitapların bulunduğu çok zengin bir kütüphane var ve bunlar okumuş bile. Yani bu kitapları, bu 4000 küsür kitabı okumuş ve okurken de öyle hani günümüzde bizlerin yaptığı gibi değil. Yani o kitapların notlar der alalım, kenarlarına o böyle çıkmalar yapmış, notlar almış, kırmızı mavi kalemlerle bir takım notlar almış. Yani böyle bir şey var, böyle bir merak var paşada. Ve bir de çok ilginçtir yine, mesela bir şey diyorlar, Atatürk'ün aslında kitaplara duyduğu ilgiyi, diyor ki çocukluğumda diyor elime geçen diyor iki kuruştan birini diyor eğer diyor kitaplara vermeseydim diyor bugün diyor yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım diyor. Gerçekten okumanın son derece önemli olduğunu bize çok net bir şekilde söylüyor. Ha, Mustafa Kemal yalnızca okumamış. Yazmış da biliyorsunuz o kısacık ömründe, ki 57 yıl süren o kısa ömründe pek çok eser yazacak, kaleme alacak. İşte Nutuk olsun, işte Medeni Bilgiler olsun, Takım Muharebe Talimi, Cumali, Ordugahı, Taktik ve Tatbikat Gezisi, Bölüm Muharebe Eğitimi, Zabit Kumandan ile Hasbihal, Geometri Kılavuzu, Arıburnu Muharebeleri gibi biliyorsunuz Mustafa Kemal'in bizzat kaleme aldığı yaklaşık 12-13 tane son derece değerli kitap var. Örneğin geometri, bakın bugün kullandığımız pek çok o terimleri bize kazandıran, yani Türkçemize kazandıran, dilimize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve tabii bir de biliyorsunuz bir kültür antropoloğu, yani aynı zamanda okumanın yanı sıra doğayı çok seviyor. Ve işte bir gün işte şeyde Ahlatlıbel'de arkeoloji çalışmalarına katılıyor. Ertesi gün işte bir ağacı kurtarabilmek amacıyla, kesilmekten kurtarabilmek amacıyla mühendislik hesapları yapıyor. Koca bir çınarı biliyorsunuz yer değiştiriyor. Bunu dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ve çok ilginçtir. Ankara'nın yeniden imarı sırasında işte cadde ve sokakları olması gereken genişliğe getiren, ki sinema filmi çekiyor. Sinema filmi için Ben Bir İnkılap Çocuğuyum isimli bir senaryo yazıyor Mustafa Kemal. Pek bu fazla bilinmez. Evet. Ve müzik dinlemeyi seviyor. Dans etmeyi, ata binmeyi seviyor. Yani yüzmeyi çok seviyor. Ve zeybek oyunlarına, güreşe, ki Rumeli türkülerine, sinema ve tiyatro gösterilerine aşırı bir ilgisi var paşanın. Ve tavla ve bilardo oynamaktan ve at yarışları izlemekten büyük keyif alıyor. Bunu pek çok gittiği yerlerde, yaptığı konuşmalarda, söyle ve demeçlerde biz bunu net olarak görebiliyoruz. Örneğin sokaklarda korumasız geziyor. İstanbul'da Beyoğlu'nda işte Lepon Pastanesi'ne pasta yemeye gidiyor. Borş çorbası çok seviyor. Onu içiyor. Yani böyle hani entelektüel gerçekten. Mekanı cennet olsun. Böyle bir lider. Tabii ve yine pek çok şey var. Eğitime son derece önem veren. Hep okuma dedik, eğitim değil mi? Yine izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Biz mesela 1923'te Avrupa'ya eğitim amaçlı pek çok öğrencinin gönderilmesine Mustafa Kemal vesile olacak. Yani çünkü biliyorsunuz o Ulusal Bank Savaşı'nı zaferle taşlandıracak ama yakılan, yıkılan, harap olan bir ülke. Yani tabiri caizse bir enkaz devralacak yeni Türk Devleti Osmanlı'dan. İşte o gerçekten o Mustafa Kemal ve yalnızca o ekibi diyelim, onun yol arkadaşları. Herkes her şeyini ortaya koyacak, yüreğini ortaya koyacak, ki dönemin sonunda çok ilginçtir. Yani pek çok biliyorsunuz devrimler gerçekleşecek. Yani siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda birbiri ardınca devrimlerle, yapılan inkılaplarla o yeniden o ülke, 10 milyonluk ülke yeniden baştan yaratılacak. Zamanımız daraldı ama örneğin 11 Haziran 1930 tarihinde Merkez Bankası var Ankara Ulus'ta. Merkez Bankası'nın temelleri atılacak. Merkez Bankamız çalışmaya başlayacak. Bakın bu veriler var elimizde, resmi belgesi de var. O Merkez Bankası'nın işte 36-37 yılı başlarında ulustaki kasalarında 26 ton altın ve 36 milyon da döviz rezervi birikiyor. Bakın çok ilginçtir. Yani böyle bir zenginlik, hiçbir şeye sahip değiliz. Yol yok, köprü yok. Yani tarım bitmiş, ziraat bitmiş, sanayi bitmiş. Yani ve her şey yabancıların elindeydi ve son dönemde, ve yabancılar biliyorsunuz o savaş sırasında tamamen her şeyle ülkeyi terk ettiler. Hı hı. Sermayelerini çektiler ve kapıları kapattı. Herkes her şeyini ortaya koydu, yüreğini ortaya koydu. Ve işte dönemin sonunda o 15 yıllık süre içerisinde gerçekten gözle görülen çok büyük bir şey var. Büyük bir zenginlik var ve özellikle tarihçiler de o zenginliği şeye bağlarlar. Yani Atatürk'ün özellikle titizlikle uygulamış olduğu dört ekonomik politikaya bağlarlar. İzniniz olursa onu da bir dinleyicilerimize paylaşmak
evet,
isterim.
Son dakikalarımız
İşte Türk lirasının da. Değerini koruyan, Türk lirasının değerini koruyan anti enflasyonist para kredi politikası. Enflasyonsuz para kredi politikası. Gerçek kamu kaynaklarına dayanan denk bütçe politikası. Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası. Ve ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlayan özellikle planlı kalkınma politikası. Ve her açıdan yani siyasi, sosyal, kültürel açılardan gerçekten inanılmazı başarmışlar diyebiliriz.
Evet.
Yani mekanları cennet olsun, yani nur içinde yatsınlar.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla, rahmetle bir kez daha biz de programımızda anmak istedik ve farklı yönlerini bugün aslında değerli hocamızla konuşmak istedik. Eğitim yönüne değindik, kişiliğini belirleyen o entelektüel unsurlara değindik, okuma konusundaki engin bilgisine, motivasyonuna değindik, almış olduğu eğitimlere, sanata ve kültüre olan ilgisine değindik. Değerli hocamıza da bu bilgileri bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Rüyada şayan, sen de ölen, sen de yatan, sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün F klavye demeyeceğim. F klavye diyorum.
F klavye diyeceğiz.
Hani biz hep alışkınız ya, Q klavye mi, F klavye mi diye evet. Kullanırız ama o aslında F klavye. Niye F klavye diyoruz?
Bizim öyle tuhaflıklarımız var. MP3 gibi, F16 gibi. Değil o mi? F klavye de F klavye. Sanıyorum yabancı özellikle İngilizceden gelirken arada kırıp hani yarısını hakikisi diyebildiğimiz dile ait kabul edip kalanını da kendi dilimizden söylüyoruz.
Söylüyoruz.
MP3 bunların en bilineni.
Evet. Bu arada hemen sorayım. F klavye mi kullanıyorsunuz, Q klavye mi?
Ben eskilerdenim. Dinleyicilerimiz tabii sesten bizi ne kadar tanıyabiliyorlar bilmiyorum ama ben F klavye klasik bir daktilo ile öğrendim klavye kullanmayı. Ve çok uzun yıllar daktilo kullanmış birisiyim. 6-7 yıl kadar sürekli yazılarımı, ödevlerimi daktiloda yaptım. Dolayısıyla epeyce bir daktilo kullanmışlığım var ve evet bugün bahsedeceğimiz F klavye ile öğrendim.
Ben bu arada daktilo kullanmadım. Q klavye ile başlayıp bu sefer F klavye önüme geldiğinde eyvah ben şu harfde...
Baş ağrıları eşliğinde hafiften ön loblar kızışmaya ve yanmaya başlıyor. Başlar.
Nerede bu harf, nerede bu S, nerede bu A diye.
Gerçekten de zorlar.
Benim böyle dediğime bakmayın. Aslında gerçekten Türkçe'ye F klavye daha uygunmuş. Bunu yıllar sonra öğrendim ama tabii evet. Ben Q ile bir kere başlamıştım. Geri dönemedim.
Bugün rahmet ve saygıyla anacağız. Doktor İhsan Sıtkı Yener'i. Pek çok kişinin bilmediği bir bilgi. Hatta dün bir grup eğitimci arkadaşımla konuşurken... sizinle yazışıyorduk ve ben bu konudan bahsettim ve yaptığımız çalışmayı kesip herkesin büyük ilgisiyle en az bir 5-10 dakikamızı bununla geçirdik. Pek çok kişi bilmiyor bu ismi de katkılarını da. Doktor İhsan Sıtkı Yener 1955'te ilk defa Türkçenin yazımına uygun olan bir klavye tasarlamış ve bununla ardından yaptığı çalışmalarla Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu var. Intersteno bu Birleşmiş Milletler çatısı altında önemli bir organizasyon. Onun onursal başkanı olmuş hayat boyu. Nedir yaptığı iş? Ve ben bu konudan nereden haberdar oldum? Biraz da utanarak söylüyorum. Bir Çek tasarımcının klavyeler üzerine, klavyenin 150 yılı üzerine yazdığı bir kitaptan. İçeriği şöyle, hemen özetleyeyim. Hiç Türkçe bilmeyen, Türkiye'yi bilmeyen ve Türkiye'ye hiç gelmemiş biri klavyeler üzerine araştırma yaparken kendi Türkçe klavye üzerine bir çalışmaya şahit olmuş ve demiş ki ben bir Türkçe klavye edinmeliyim. Ve bir Türkçe daktilo, Türk klavyesiyle tasarlanmış bir daktiloya sahip olmuş. Ve bunun üzerine kendi ifadesini söylemek isterim. Der ki ergonomik açıdan ve ana dili yaklaşımı açısından muazzam bir klavye. Ve bunun üzerine Türkçe üzerine ve tabii ki Doktor İhsan Sıtkı Yener üzerine bir çalışma yapmış. Neden F klavye özellikle önemli? Şu anda biz o daktilolarda görüyoruz bu klavyeyi yalnız. Şu anki bilgisayarlarda kullandığımız F klavyelerin çoğu bu sisteme uygun değil. Peki nedir bahsettiğimiz şey ve 1955'te Doktor İhsan Sıtkı Yener ne yapmış? İlk önce şunu söylemeliyiz. Benim gibi daktilo kullanmayanların bilmediği bir şey vardır. O da şu, daktilo kullanırken bastığınız harfin kağıda baskısını yapacak olan bir tuş vardır. Matbaa baskısı gibi gidip tuş kağıda çarpar.
Evet.
Şimdi siz bunu yazmaya başladığınız zaman sık kullandığınız harfler eş zamanlı gittikleri için tutan kurşun baskılar öyle söyleyeyim. Kağıdın üstüne gittiğinde orada kalırlar. Yani üst üste gittikleri için orada yapışıp kalırlar. Birbirlerine çarparlar ve ayrılamazlar kağıdın üstünden. O yüzden sık kullandığınız harflerin o klavyeyi şöyle bir U şeklinde düşünürseniz içeride o kurşun harflerin birbirlerine uzak olması esastır.
Evet, yapışmaması için.
Yapışmaması için. Daktilolar ilk çıktığında farklı tasarlanmış İngiltere ve Amerika'da, özellikle İngiltere'de. Arkasından bu sıkışma ve üst üste binme sorunu sürekli yazanları meşgul ettiği ve yazı hızını düşürdüğü için İngilizce'de sık kullanılan harfleri klavyenin farklı yerlerine iterek çözmüşler bunu. Örneğin işte W klavyenin sol tarafındayken en çok kullanılan E harfi sağ tarafında. Böylelikle üst üste binme riski olmadığı için daha hızlı yazabilir diye düşünülmüş. Ama bu da şunu getiriyor. Daktilo gibi sert tuşlu bir şey kullanırken parmaklarınızın çok güçlü basması gerekir. Evet. Şimdiki gibi kullanıcı dostu değildi onlar. Ve dolayısıyla da bastığınız yerler çok uzak olduğunda parmak gücünüz hem zorlanırsınız hem sakatlanırsınız.
Hele bir de küçük parmağımıza, serçe parmağımıza gelen harflerdi.
Ve belki dinleyicilerimiz arasında hanımlar da vardır. Çok uzun yıllar klavye kullanmış, özellikle daktilo kullanmış insanların ama özellikle kadınların elinin üstünde bir kemik fırlar o yüzden. Kullanım hatası. Ve o kemik fırladığı zaman da yerine oturması çok zordur, ameliyatlıdır vesairedir. Şimdi Doktor İhsan Sıtkı Yener bütün bunları gördükten sonra demiş ki ana dili olarak Türkçe iyi bir klavyeyi hak ediyor. Peki nasıl yapacağız kullanıcı dostu olsun? Bu yüzden onursal başkan. Ortopedistlerle birlikte çalışmış. Eklem ve kas ağırlıklarını hesaplamış. Türkçenin harf değerleri üzerinden gitmiş ve F klavyeyi, Türkçenin harf değerlerini de klavye kullanırken hala öyledir. Ortadaki parmaklarımızı çok kullanırız. Evet. Güçlü basarlar. Orta parmağımız ve işaret parmağımız çok güçlü basabilir. Yüzük parmağımız hareket yeteneği yüksek bir parmaktır klavyede. Küçük parmağımız hareket yeteneği en yüksek ama baskı değeri en düşük olan parmaktır. Şimdi buna göre tasarlamış klavyeyi. Ve standart tuşların ötesine geçemezsiniz. Belli bir tuş sayısı var klavyelerde. Burada Ş gibi, Ç gibi bizim çok kullandığımız ses değeri yüksek Ü gibi kullanım sayısı fazla olan harflere de işte bu bahsettiğimiz orta parmakların altına yerleştirmiş. Ve daktilonun da orta şeridine. Bu sefer bazı tuşlardan feragat etmesi gerekmiş. Ve bunları da tasarlamış. Örneğin orijinal F tipi Türk klavyesinde bir sayısı yok bu yüzden. Siz öyle onu mi? Büyük I ile yapabilirsiniz. Noktalı virgül yok. Çünkü siz onu daktilonun öyle bir iyiliği vardı. Geriye dönüp tekrar vurabilirsiniz. İki nokta üst üste vurup geriye dönüp bir virgül vurabilirsiniz. Ve 5 yıl kadar sürmüş klavyeyi tasarlaması ve 55'te ilk defa ortaya çıktığında çok büyük bir şaşkınlıkla karşılanmış. Ciddi bir çalışma yapmış Doktor Yener ve sonunda 1975'te Türkiye'de üretilen ya da Avrupa'da ya da dünyanın başka bir yerinde Türkiye'de satılmak üzere üretilen her daktilonun bu klavyeyle üretilmesini sağlamış. Yasal bir yönetmeliğe girmesini sağlayarak. Bakın biz bugün onu yapamadığımız için ki Microsoft ve bazı firmalar zamanında Türkiye'ye bu soruyu da sormuşlar. Demişler ki biz üretim standartları açısından Türkiye'ye satılacak olan klavyeler, bilgisayar klavyelerindeki standardı size soruyoruz. Bize bir standart gönderin. Fakat biz herhalde gündemimiz çok yoğundu o tarihlerde. Bir cevap vermemişiz kendilerine.
O yüzden bir Q gelmiş.
Q gelmiş. Artı Q klavye son derece zordur. Zaten o başa bakarsanız o bir harf sırasıyla gider. QWERTY diye yani Y ile evet, giderseniz evet, İngilizcedir. QWERTY diye giderse sonu Z ise Almanca. A ile başlayan AZERTY var. Biz Türkçe söyleyelim. Fransızca içindir. O klavyelerin hepsinde bir yerler değişir. Biz İngilizce için olan klavyeler üzerinden alıyoruz. Türkiye'ye satılan klavyelerde de o bizim kullandığımız maalesef İhsan Sıtkı Yener'in nasıl söyleyelim emeğinin karşılığını veremiyoruz. Çünkü o çok değer vererek o harfleri tam ortaya ve parmaklarımızın altına yerleştirmiş. İyi klavyelerde hala Q klavyelerde var fakat örneğin telefon klavyelerinde onlar kenara gidiyorlar.
Evet.
Şimdi neden bu konu önemli? Son derece önemli bir tarafı var. Bir, dil bilinci açısından aslında nasıl söyleyeyim günlük önemli konu başlıklarımız var bizim hayatta. Bunlar onların arasında yer almıyor. Ama hayat pratiği ve yaşam kalitesi açısından çok önemliler. Bir eski ifadeyle söyleyelim affına sığınarak ruhu şad olsun bir cengaver çıkıyor ortaya. Ve disiplinler arası çalışarak ömrünü vakfederek böyle bir çalışmayı emanet ediyor gelecek kuşaklara. Bugün hala F klavye ile Q klavye arasında bir savaş vardır. Ve günlük hayatta bizi ne kadar çok etkiler.
Evet hani programın başında dedik ya o kızışan loblar.
Kullandığınız ben TRT kurumu çatısı altında sıklıkla karşılaşıyorum. Bir bilgisayar Q klavyedir ama tam aceleyle 3 satır yazmanız gereken evet. Bir klavye F klavyedir. Ve siz ikisinin arasında giderken o işi iyi yapma gayretiyle de bütünleştirince zorlanırsınız. Hakikaten beyni zorlayan bir şeydir. O ölçüden baktığınızda günlük hayattaki o gündemlere hitap etmediğini düşündüğünüz ama uzun vadede yaşam kalitesini arttıracak emeklerle karşılaştığınızda onun hakkını vermek gerek. Bugün telefonumuzun teknolojinin kullanıcısıyız biz. Çok teknolojinin üreticisi değiliz. Üreticisi olduğunuzda bunlar anlamlı oluyor. Eğer biz yarının teknolojisinin üreticisiysek, üreticisi olacaksak bugün böyle niye bununla uğraşıyor ki bu diyeceğimiz başlıklarla uğraşanlara çok saygı duymak durumundayız. F klavye önemli. Bir şey söyleyerek bağlayayım. Her dilde bütün harfleri karşılayan ve pangram denilen cümleler var. Türkçedeki de şu, pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi. Klavyenizde bunu hızlı yazabiliyorsanız o zaman klavyeniz size uygundur.
Cümleyi tekrar rica ediyorum kapatmadan.
Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi. Bu cümleyi kolaylıkla yazdığınız klavye sizin için doğru klavyedir.
Son olarak söylerim ve artık veda ediyoruz. Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi. İlginçmiş. Teşekkür ediyoruz. Yani bu bilgiyi gerçekten edinmiş olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine aydınlattı bizi. Ağzına yüreğine sağlık olsun. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Çöker etmeden çıktım da halilim, aman başım selam et. Çöketmeden çıktım da halilim, aman başım selam et. Bir tezde yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Bir tezde yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısın. Yüreğe yine ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısın. Yüreğe yine ateş saldı, telli kurşun yarası. Çökertmeye varalım. Gidelim gidelim halilim, çökertmeye varalım. Kolcular yenince halilim, nerelere kaçalım. Kolcular yenince halilim, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısın. Yüreğime acı saldı, dostlar kurşun yarasın. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısın. Yüreğime acı saldı, dostlar kurşun yarası. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. İpekte beyaz mendilimi dostlar o rüzgar aldı. İpekte beyaz mendilimi dostlar o rüzgar aldı. Çakır gözlü gülüsüne aman kolcular aldı. Çakır da gözlü gülüsüne aman kolcular aldı.
burası da sıbat değil halim. Aman bir tez yalsın. Yüreğime ateş saldı, dostlar kuşun yarası. Burası da sıbat değil halim. Aman bir tez yalsın. Yüreğime acı saldı, telli kurşun yarası.
Hayatın sesleri.